tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Ağustos ayında şöyle bir hocam ara verdik canlı yayınlarımıza. Eylül'le birlikte biz de başladık tekrar stüdyoda olmaya Güray hocamızla birlikte. Şimdi hocam hep yaptığımız gibi önce soruları yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım ben. Ardından Armağan kitabımız var. Hocamız tanıtacak kitabı sizlere ve bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Hem kitap armağanımız için hem de telefonlarınız hem de yorumlarınız, sorularınız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Bir de elektronik posta adresimiz var. trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış önemli bir kitap önünüzde ben görüyorum. Hangi kitap duruyor hocam?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Kurtuluş Savaşı Günlüğü adlı eseri hediye edeceğiz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser 1986 yılında yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anma yetkinlikleri kapsamında da daha sonra dağıtılmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun bu güzel kronolojik eserini hediye ediyoruz. Gün be gün İstiklal Harbi'nin olaylarını anlatmaktadır. Gerçekten de her evde bulunması gereken bir başucu kitabı, okuma kitabı, Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Bugünlerde de anma etkinliklerini düzenlemekte olduğumuz İstiklal Harbi'nin 30 Ağustos bayramının yıl dönümleri dolayısıyla 9 Eylül ve öncesindeki İstiklal Harbi olaylarını gün gün, saat saat hatta detaylı bir şekilde, belgelere dayalı şekilde anlatan bir eserdir. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun derim şimdiden, iyi okumalar dilerim. Çünkü Zeki Sarıhan tarafından hazırlanmış olan bu eser gerçekten kıymetli bir hatıra ve kronolojik kitabı.
Hocam yazar Zeki Sarıhan'ın da önemli hizmetleri var. Evet. Türk tarihine önemli bir yazarımız.
Evet, bu eserde yine onun açıklamalı kronoloji olarak hazırladığı Mondros'tan Erzurum Kongresi'ne birinci cilt, Erzurum Kongresi'nden de İstiklal Harbi'nin sonuna kadar üçüncü cilde kadar devam ediyor. Bu elimizdeki ilk cildi, hayırlı olsun diyorum. Tabii takım olarak da devamı da var. Herhalde talihli dinleyicimize
devamını da getireceğiz, evet, hocam. Bir de 1986 baskısı olduğunu da hatırlatalım. Önemli, evet. Bu da bu açıdan.
Tabii.
Neredeyse 30 seneye geçmiş, 32-33 seneye.
Eserin elimizdeki baskısı 1993.
Bu ikinci baskı.
Evet, üçüncü hocam. Baskıyı yazmamışlar üzerine ama üçüncü baskı bu.
Bu elimizdeki, evet, şu anda üçüncü baskı.
93 yılında dağıtılan 70. yıl. Yani 1923'ün 70. yılı 1993. Kitabı.
Evet hocam, şimdiden talihli dinleyicimize güzel okumalar diliyoruz ve başlayacağız az sonra sohbetimize Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Sevgili dinleyicilerimiz, Ağustos ayı tarihimiz açısından önemli bir ay. Değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, Ağustos ayı tarihimiz açısından önemli bir ay. Malazgirt Savaşı var. Önümüzdeki haftalarda konuşacağız 17 Eylül'e doğru. Eylül ayı içeri, bu ay içerisinde Mirya Kefalon var 1176'da. Büyük Taarruz var, 30 Ağustos var. Ve onun ardından gelen bu zaferlerin sonuçları var tarihimiz açısından. Büyük sonuçları var hem de. Hem Malazgirt'in, Mirya Kefalon'un, Büyük Taarruz'un. Bütün bunları hocam bir değerlendirelim bu hafta. Önce elbette 1071 Malazgirt'te başlayalım Güray hocam.
Malazgirt zaferi tarih kaynaklarının belirttiğine göre 25-26 Ağustos günü Cuma günü gerçekleşmiş olan bir büyük savaş ve bunun sonucunda kazanılan zaferdir. 26 Ağustos aynı zamanda İstiklal Harbi'nin de zafer haftası, dolayısıyla anlamlı bir şekilde büyük taarruzun başlatıldığı güne tekabül etmektedir.
Hocam, bu da tesadüf olmasa gerek.
Tabii ki İstiklal Harbi tam bir kurmay harekatıdır. Yani tarih bilinciyle bütün hesaplamaların yapılarak, planlamaların yapılarak gerçekten bir subay harekatı olarak Sakarya ve Büyük Taarruz bu anlamda ciddi planlanmış harekatlardır. İstiklal Harbimizin de başarısının en önemli sebepleri de herhalde bu iyi hazırlanmışlık ve plan, stratejik harekat olsa gerek. Tabii Malazgirt ile kıyaslanabilecek bir çağ değildi. Tarihte kronoloji vardır ama bir olayı kendi çağındaki şartlarla kıyaslamak gerekir.
Yoksa anakronizme.
Yoksa birbirinin devamı niteliğinde, birbirine müteselsil bir sebep sonuç zinciriyle bağlıdır olaylar. Anadolu her zaman dünya içerisinde göz konulan, elde edilmek istenilen, paylaşılamayan bir coğrafya olmuştur. 12. yüzyılda Anadolu'nun Türkiye olmasının yolunu açan zafer, yani 12. yüzyıl itibariyle Anadolu ismi yerine Türkiye'de kullanılmaya başlandı. 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi'dir. Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'daki Türkleşme, İslamlaşma ve aynı zamanda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin her bakımdan atılması, kültürel, siyasal, askeri anlamda Anadolu'nun el değiştirmesi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun küçülerek bir küçük Bizans devletine dönüşmesi ve ardından tabii ki İstanbul'un fethiyle tamamlandıktan sonra Anadolu'da ve aynı zamanda Balkanlar'da Türklerin, Suman Türklerin yerleşmesi tamamlanmıştır. Tabii bu olay Malazgirt Zaferi'nde bazı detaylar çok anlamlı, önemli. Nasıl bir insandı Sultan Alparslan? Romen Diyojen nasıl bir imparatordu? Alparslan nasıl bir hükümdardı? Bunların ipuçlarını tarih kaynaklarındaki satır aralarında okuyabiliyoruz, gözleyebiliyoruz. İbnül Cevzi adlı bir tarihçi Selçuklu Sultanı'nın hareketini meydan savaşında bir ere benzetmektedir. Yani o bir hükümdar değilim. Bu meydanda sizlerden bir erim ve sizlerle birlikte yan yana savaşacağım demiştir. Yani arkasında, ordunun arkasında bir çadırda savaşın görünmez bir tarafına saklanarak, gizlenerek, kaçarak meydan savaşını yönettiğini iddia eden bir imparator gibi veya hükümdar gibi davranmadı. Korkak bir insan gibi davranmadı.
Şehadete ulaşmak
istedi. Çok iyi yetişmiş bir şehzadeydi o. Ama aynı zamanda gençliğinden itibaren savaş meydanlarında idare mekanizması içerisinde pişmişti. Bunun emarelerini görüyoruz. Defaatle Romen Diyojen'e barış için elçiler göndermiş. Ancak Romen Diyojen, barış ancak reyde olur. Ben çok para sarf ettim, çok asker topladım. Şimdi bu üstün durumu bırakıp da barış mı yapacağım? Artık barış için çok geç, barış ancak reyde yapılabilir. Ben İslam ülkelerini almadan ve oralara hakim olmadan geride dönmeyeceğim şeklinde elçilere gerçekten bütün doğuya hakim olacağını, özellikle Selçuklu coğrafyasını düşünecek olursak o tarihler itibariyle Türkistan'a kadar olan bölgeyi fethetmek, yani kendi açısından ele geçirmek ve Abbasilerin Irak, Suriye vesaire bu bölgedeki varlığını da bitirip kendisine bağlamak gibi bir şeyde bulunuyor.
Cevapta bulunuyor. Makedonyalı İskender'in yolundan gideceğini düşünüyor. Bir de evet. Rey'in ne olduğunu da hocam bilmiyor.
Rey Selçuklu Devleti'nin başkenti. Sultan Tuğrul Bey zamanında 1048 yılında başkent Rey yapılmıştır. Daha önce Nişabur şehriydi. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Sultan Tuğrul tarafından başkent yapılmıştır. Bugünkü Tahran yakınlarında, eski Tahran'ın yerinde bulunan bir tarihi Tahran diyebiliriz. Rey şehri vardır. Halen de Sultan Tuğrul Bey'in kabri, türbesi orada bulunmaktadır. Eğer Tahran'ı ziyaret eden olursa dinleyicilerimizden mutlaka gidip bir ona ziyarette bulunabilirler, dua edebilirler. Tuğrul Bey'in halen ve tabii ki o dönemin bazı eserleri orada bulunmaktadır.
Hocam, sizin oradaki incelemeleriniz esnasında arkeolojik çalışmalar var mıydı bu bölgede?
Düzenleme var. Müze şeklinde küçük bir makam yeri de var. Ama tabii eski bir şehir çevresi olduğu için banliyö kısmında kalmış Tahran'ın ve atıl vaziyette, çok da etrafı böyle seçkin bir yer değil diyebiliriz. Biraz daha arka bölgede kalmış, art bölgede kalmış. Yeni şehir kurulurken dışarıda kalmış bir bölge aslında, kenarda kalmış.
Hocam, Diyojen barışa yanaşmıyor dediniz.
Barışa yanaşmıyor ve Sultan Alparslan savaşın kesin, kat'i bir şekilde olduğunu anlayınca bugünkü Muş ili sınırları içerisinde bulunan Malazgirt Kalesi ile Ahlat arasında bulunan vadi ve ova üzerinde bir savaş bölgesi seçiyor. Dikkat edersek ben burada savaş bölgesini, yani coğrafyayı, savaşın nerede olacağını belirleyen kişi olarak Sultan Alparslan'ı işaret ettim. Kaynakların tamamı da savaşın nerede olacağına sultanın karar verdiğini ifade ediyor. Roman Diyojen, Alparslan'ın nerede karşısına çıkacağını aslında tam da bilemiyor. Sonunda işareti alıyor bu meydanda. Ve Sultan Alparslan öncü askerlerini öncelikle bir manevra için ileri sürmüştür. Daha sonra kendisi bizzat kılıç çekerek harekata bizzat komuta etmiştir. İşte bu sırada cuma namazı kılınmış, cuma gününü seçmiş. Ardından hutbelerde İslam dünyasının hemen her yerinde o zamanki halife Kaim bin Emrillah'ın emriyle sultanın zaferi için dua ettirilmiştir.
Bütün
bu
İslam metni
de
hocam,
İslam kaynaklarında var, aynıyla var. Yani hutbede neler okundu, sultanın ismi söylendi, orduya dua edildi, Selçuklu ordusunun zaferi için. Bu çok anlamlı bir şey bütün İslam dünyasına. Ve Sultan Alparslan'ın hitabını burada kısmen hemen aktaralım. İbnül Cevzi diyor ki, sultan askerleriyle birlikte namaz kılıp Yüce Tanrı'ya dua etti, yalvardı, yakardı, ağlayarak askerlerine şöyle söyledi. Yani bir duygu var, bir coşku var, moral var, inanç var. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir ordunun lideri şimdi.
Evet, inanç var.
İnanç var. Bizim sayıca az olmamıza rağmen ben düşmana minberde bizim için ve Müslümanlar için dua edilen şu saatte saldırmak istiyorum. Yani tam cuma vaktini hemen akabini seçiyor ve ya gayeme erer ya da şehit olarak cennete giderim. Sizlerden arkamdan gelmek isteyenler gelsinler, istemeyenler ise gidebilirler diyor. Yani askerlerine, arkasındaki savaş verecek olan erlerine gönüllü savaşın ve var gücünüzle savaşın. Bu ya istiklal ya ölüm gibi bir savaştır diyor. Çünkü barış Rey'de olacak dedi. Rey neresi? Sultan Alparslan'ın evi ve başkenti. Yani devletin tam beyni ve merkezi, karargahı. Nitekim orada bir yenilgi olması muhtemel. Yani bunu da görüyor Sultan Alparslan. Bundan dolayı da tedbir olarak ailesinin başında sultan vezirini bırakıyor. Yani Atabey ve hocası olan veziri Nizam-ı Mülk'ü bırakıyor. Ordunun seçme faaliyetlerini yapmış yaptıktan sonra Nizam-ı Mülk küçük bir muhafız birliğiyle aileyi, başkenti ve karargahı güvenceye alıyor. Herhangi bir yenilgi haberi gelirse kendisi güvenlik alacak, tedbir alacak ve aslında Roman Diyojen'i Rey'e getirmemek için yedek tedbirler vardır. İhtiyat tedbirleri bulunmaktadır. Bunu da ifade edebiliriz. Yani Malazgirt zaferini Selçuklu Sultanı o meydanda kazanamamış olsaydı, ortada yani B planı var, C planı var, böyle bir devletten bahsediyoruz. Selçuklu Devleti artık büyük bir devlettir. Öyle bir Malazgirt'teki bir yenilgiyle de hemen C'ye kadar buyurun demeyecek bir devletti. Bunu da hemen ifade edelim.
Hocam, az önce yaptığınız vurguyu son derece önemli. İnanç ve iman, hem liderlikte, hem kurma heyetinde, hem de arkasından gelen askerlerdeki iman ve inanç. Asırlar geçtikten sonra, şundan işte birkaç ay önce Afrin'de de gördük. Giden çocuklar belki şehadete gittiklerini biliyorlar, şehadeti arzuluyorlar. Sorulduğunda kendilerine düğüne gidiyoruz diyorlar.
Evet.
Başka bir millette bilmiyorum hocam, böyle bir haslet var mıdır?
Tabii bu toplumların karakterleri araştırıldığında daha iyi ortaya konmuş, araştırılmış konulardır bunlar. Türklerin bir millet olarak kendi tabiatlarında, belki fıtratlarında, yaratılıştan gelen bütün o geleneklerinde, kültürlerinde, ailelerinde böyle bir şey var. Yani aileden gelen eğitim. Aynı zamanda bunun bilimsel anlamda da formal yönden de işlenmiş olması, yetiştirilmiş olması Selçuklu çağında çok önemliydi. Ve onların savaşçı bir topluluk olmasını sağladı ama bilimle savaşı bir araya getiren, aklı, hukuku ve bilimi burada birleştiren bir güçten bahsediyoruz. Yani devlet teşkilatı dediğimiz şey her zaman savaşla oluşturulmaz. Aynı zamanda medeniyet ve bilimin, hukukun birlikte işlemesiyle birlikte bir medeniyet teşekkül eder. Savaşın çok önemli sonuçları olur tarih olaylarında ve dönüm noktalarını belirler. İşin doğrusu dünya tarihine yön veren olayların nedense savaşlar olması, aynı zamanda bilim teknolojinin de bu savaşlarda kullanılır halde bulunması anlamlıdır. Yani bilimde güçlüyseniz savaşta da başarılı oluyorsunuz. Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın kullanmış olduğu teknik ve taktik Roman Diyojen'den geri değildi. Kesinlikle. Tabii bazı unsurlar açısından baktığımızda Roma ordusu ağır silahlarla donatılmış, zırhlı bir ordu. Şövalyeler var. Yani Sırp askerlerinden tutun. Bütün o Balkanlardan ve Avrupa'dan getirilmiş olan ücretli askerler, peçenekler, oğuzlar, kuman kıpçaklardan olan, kendisinin hizmetinde bulunan Türklerden oluşan, Hristiyanlaştırılmış Türklerden oluşan hatta bir takım birlikler de var. Ve toplam ordu sayısı 200 bin civarında. Selçuklu ordusunun sayısına baktığımızda ise bu 50 bin ila 70 bin arasında değişen bir rakam veriliyor İslam kaynaklarında. Böylece biz aslında 4 katı büyüklüğünde bir ordudan bahsediyoruz. 2 katı falan değil. Kat be kat diye ifade ediyor kaynaklar zaten. Oldukça büyük bir ordu olduğunu söylüyoruz. Teknik bakımdan baktığımızda ordu henüz, yani Roman Diyojen'in ordusu açısından konuyu değerlendirecek olursak, meydana girmeden önce, Malazgirt Savaşı başlamadan önce Ahlat Meydanı'ndan öncesinde bazı birlikler savaşmama kararı almıştır. Roma ordusunun morali açısından bu bozgunluk yaratacak bir durumdur. Ancak ordunun tamamına sirayet etmeyecek şekilde konu tolere edilmeye çalışılmıştır Roman Diyojen tarafından. Ermeni birlikleri savaştan geri çekilmiştir. Yani savaşmamışlardır Roma ordusuyla beraber. Çünkü Bizans devleti Ermeni baronları açısından çok da tercih edilebilecek politikalar uygulamıyordu Ermeniler üzerinde. Ermenileri mezhep bakımından yok etmeye çalışıyor, sürgün ediyor ve büyük işkencelere, baskılara, zulümlere tabi tutuyordu. Bundan dolayı çoğu Ermeni beyi ve kralı Selçuklu beylerinin gelmesini istiyordu. Yani onlarla akrabalık da kurmuşlardı.
Evet hocam.
Ve hatta birlikte ittifaklık anlaşmaları yaparak Bizans'a karşı yer yer bazı bölgelerde hareket ettiklerini söyleyebiliriz.
Hocam Romalılar onları zaten daha önce tehcir etmişlerdi. Evet. Kıyıma uğratmışlardı. Güray hocam bir ara verelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Thank you. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izindeki arayışlarımıza Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam sorularım var size ama önce dinleyicilerimizin mesajlarını paylaşalım.
Eyvallah.
Almanya'dan sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli şöyle demiş Güray hocam. Programın yeniden başlamış olmasından dolayı çok mutluyum. Yine radyomun başında bize aktaracağınız kıymetli bilgileri dinlemek üzere yerimi aldım. Yeni dönemde programın devam etmesini istiyorum. Hocamıza, sunucumuza selamlar, saygılar gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum demiş Güray hocam.
Evet, biz de hoş bulduk diyoruz. Kendileri de hoş geldiler.
Birlikte evet, hocam inşallah. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Küpeli adlı dinleyicimize. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu, bir süreden beri sizi canlı olarak dinleyemedik. Şimdi tekrar başladınız. Hayırlı olsun. Programın devamını yürekten istiyorum. Ekipteki herkese program için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yeni dönemde aktaracağınız yeni bilgileri merakla bekliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz ilgisine Mehmet Usluoğlu'nun. Aktaracağımız çok da bilgiler var. Onu da şimdiden söyleyelim Güray hocam.
Evet, biz de selam ediyoruz Mehmet Bey'e. Kolaylıklar diliyoruz. Programımız devam ediyor. Bundan sonra da hem gündemle ilgili tarih konularını hem de kronolojik olarak kaldığımız yerden konuları işlemeye devam edeceğiz.
Bir mesajımız daha var hocam. Kocaeli'den Sayın Filiz Oktay. Emekli bir öğretmen olarak programınızı takip ediyorum. Tekrar yayında olmanıza çok sevindim. Bu değerli programın ara vermeden devam etmesini diliyorum demiş. Dinleyicilerimizin bu güzel dileklerine çok çok teşekkür ediyoruz Güray hocam.
Biz de selam ediyoruz öğretmenimize Filiz Oktay Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. İyi dinlemeler, sorularını bekliyoruz.
Hocam Allah can sağlığı verdiği müddetçe biz evet, de elimizden geldiği kadar uğraşmaya, çalışmaya devam edeceğiz.
Evet, bilgilendirmeye çalışalım. Çünkü ilim yayıldıkça güzel olur, gelişir bir toplum, bir medeniyet, insanlık. Onun görevi ve sorumluluğu ile burada bulunuyoruz. Sorularını da bekliyoruz dinleyicilerimizin. Evet, bu tabii Malazgirt Zaferi'ni konuşuyoruz. Malazgirt Zaferi'nin içerisinde Sultan Alparslan'ın yaşadığı çok ilginç olaylar var.
Hocam ben bir konuyu anons etmekte, hatırlatmakta unuttum.
Tabii.
Aynı zamanda hocamız Sayın Filiz Oktay'a bu haftaki şanslı dinleyicimiz.
Hayırlı olsun.
Kurtuluş Savaşı günlüğü. Yalnız ben bu Neslihan, yapımcım Neslihan'a sormak. Neslihan birinci cilt bu. Diğer ikisi de ama o iki... Üç cilt olarak dedik değil mi Güray hocam?
Evet, devamı da var. Onları da gönderebiliriz şey olursa. Bakalım.
Varsa kaynaklarımıza evet, bakalım. Evet, şu anda ikinci cildi elimizde yok ama birinci cildi Sayın Filiz Oktay'a göndereceğiz. Güle güle okusun.
Hayırlı olsun diyorum Filiz Hanım'a. İyi okumalar diliyorum.
Güray hocam, şimdi az önce aktardıklarınızdan iki tane soru, iki tane konu aklıma geliyor benim. Bir tanesi Çaldıran Savaşı 1040'la olan benzerlik. Çaldıran Savaşı'nı gerçekleştiren de Alparslan'ın babası Çağrıbek. Ve burada Atatürk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor
Dandanakan Savaşı.
Dandanakan, evet hocam. Evet. Yavuz Sultan Selim'e geçtik hocam.
Evet.
Dandanakan Savaşı. Refik Turan hocamızın tezi var. Savaşın yerini kim belirliyorsa zaten 1-0 öne geçmiştir ve kazanmaya yatkındır şeklinde. Dandanakan'da Sultan Alparslan Çağrıbey belirlemişti. Malazgirt'te de oğlu Alparslan belirliyor.
Evet, aynı şekilde 17 Eylül...
Bu teze ilişkin yorumunuzu Güray hocam.
Savaşın yerini dünya tarihinde bir tabiat kuralı gibidir adeta bu. Coğrafyayı, savaş mekanını her bakımdan hazırlanarak belirleyen ve tutan ordular diğer ordulara karşı genellikle galip gelmişlerdir. Bir tabiat kuralı gibi olmuştur bu. Bunu ifade edebiliriz. Tabii bunun istisnaları vardır. Farklı gerekçelerle zaferin el değiştirdiği ya da dengede kaldığı durumlar da vardır. Bunu ifade edebiliriz ama Türk tarihinin böyle dönüm noktası olan önemli savaşlarında biz bunu görüyoruz. Rahatlıkla coğrafyaya hakim olup savaş planlamasını da bu coğrafyaya yerleştiren, akıllıca uygulayan ordular zafer kazanmıştır. Malazgirt Zaferi de böyledir. Bir başka özelliği de Türk tarihindeki savaşların tamamına yakını, büyük zaferlerin tamamına yakını savunma savaşlardır. Yani ya istiklal ya ölüm için yapılmış olan varlık yokluk mücadeleleridir. Az önce ifade ettiğiniz Dandanakan Savaşı da öyleydi. Dandanakan Savaşı'nda Selçuklu Devleti'nin kurulması sonucu çıkmıştır. 1040 yılında Merv yakınlarındaki Dandanakan Kalesi yakınlarında gerçekleştirilen savaşın mekanını Çağrı Bey ve tabii ki kardeşi, küçük kardeşi Tuğrul Bey birlikte belirlediler. Ancak Gazne ordusu yine bir Türk ordusuydu. Düşmanları çok çetindi. Kendi işlerinde iki Türk devletinin beylerinin savaşı çok çetin bir savaştı. 800 kilometre boyunca yol almıştır Sultan Mesud'un ordusu ve savaşın mekanını adeta diğer orduyu kovalayarak, araştırarak bulmaya çalışmıştır Sultan Mesud. Yanındakiler en sonunda galiba biz savaş yerini bulamayacağız. Karşımıza da çıkan bir ordu olmadığına göre başkente dönelim demeye başlamışlardır. Yani 800 kilometre boyunca o çağ itibariyle bir ordunun yol almasını şöyle düşünelim. Günlük 15 kilometre gidebilen bir ordu 800 kilometreyi kaç günde gider? Matematiksel bir hesaplama olarak düşünecek olursak, bugünkü Afganistan'ın Kabil şehri yakınlarındaki Gazne başkenti, oradan Nişabur'a gelen bir ordu, ardından Merve kadar yol alıyor. Haritayı açıp baksın dinleyicilerimiz, orada görecekler ki binlerce kilometre yol kat etmiş olan Sultan Mesud'un ordusu artık karşımıza bir düşman ordusu çıkmadığına göre herhalde savaşmayacağız diye kendilerini neredeyse tatile çıkarmış gibi davranmaya başlamışlardır. Ve böylece tam bu yorgunluk, bitkinlik, moral bakımından çökmüşlük ve hükümdara da bunu sürekli telkin eden bir orduya baskın veren Selçuklu beyleri. Savaş bir anda sonuçlanmıştır. Çünkü Gazne ordusu zaten bitmiş durumdaydı.
Evet.
Hem düşünce olarak bitmişti, telkin yani beyindeki o işte kendisini hayatta tutma psikolojisi ve telkini bitmişti. Ve böylece Selçuklu devletinin kuruluşuyla sonuçlanan, Gazne devletinin bütün Horasan ve Güney İran'a kadar olan bölgeyi, coğrafyayı kaybettiği bir büyük zaferdir Dandana Khan'da.
Evet. Hocam şimdi bu Dandana Khan Savaşı'ndan sonra tekrar Malazgirt'e döndüğümüzde Anadolu'nun kapıları açıldı ve arkasından Büyük Oğuz göçleriyle, Türkmen göçleriyle Anadolu Müslüman Türklerin bir yurdu, bir vatanı haline geldi. Mirya Kefalon'da artık bu pekişti. Fakat Batılılar bu işten vazgeçmediler. Ve daha sonra İstiklal Savaşı'mıza kadar gelen bir süreç yaşandı. Burada da çok önemli işler oldu hocam 30 Ağustos'a geldiğimizde.
Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu öncesinde hemen gerçekleşen bir dizi olaylar var. Bunlar yer yer Türk Tarih Kurumu tarafından da anılan etkinliklerle kutlanmakta, anılmaktadır. Malazgirt Zaferi etkinliğimiz 2018 yılında iki defa anıldı, kutlandı. Nisan
hocam,
ayında.
Evet, duyuralım. Evet.
Nisan ayında ve Ağustos ayında
Türk Tarih Kurumu'nun
da katkılarıyla gerçekleşti. Aynı zamanda önümüzdeki haftalarda 17 Eylül tarihi itibariyle Mirya Kefalon Zaferi'nin 842. anma etkinlikleri var.
9 Eylül ilişkin.
Isparta ili sınırlar içerisinde Eğirdir ve Gelendos ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalar uzun yıllardır yapılıyor. 1976 yılından itibaren yapılan bu kutlamalara Türk Tarih Kurumu da destek veriyor. Yani uzun yıllardır anma etkinlikleri yapılan bir zaferimiz yine Mirya Kefalon Zaferi.
Hocam,
yine 9 Eylül anmasına bu yıl şöyle bir destek veriyoruz.
Hocam, Mirya Kefalon programını, konusunu işlediğimiz programda size sorularım olacak. Arkeologların yaklaşımının başka tarihçileri. Onu o haftaya bırakalım Güre Hocam. 9 Eylül'e ilişkin faaliyet.
9 Eylül'de bu yıl bütün 9 Eylül öncesindeki ve İzmir'in kurtuluşu ile ilgili bizim arşivimizdeki belgeleri geçen yıl yayınlamıştık kitap olarak. Bu yıl da dijital olarak kamuoyuyla paylaşacağız sayfamızdan, hem sosyal medyadan hem de İzmir'deki bütün yönetim ve devlet erkanının sitelerine konulmak üzere dijital anlamda göndereceğiz. Yani metrosundan tutun otobüsüne kadar asabilecekler, yayabilecekler. Böylece bir kültür ve eğitim kampanyasını da orada desteklemiş, başlatmış olduk. Yani geçen yıl ve önceki yıllarda sergi ve kitap olarak ortaya koyduğumuz belgeleri bütün ilçe belediye başkanlıklarına, kaymakamlıklara kadar hepsine göndermeyi planlamış bulunuyoruz. Dijital olarak hazırlıklarını yaptık. Bunu da ifade edelim. Yani devam eden etkinliklerimiz var. Bu yıl Türk Tarih Kongresi var mesela 1-5 Ekim tarihleri arasında. 18. Türk Tarih Kongresi. Alt başlıklarına baktığımız zaman bütün bu konuştuğumuz tarih konularının tamamını kapsayacak şekilde bir büyük kongre, 800'ün üzerinde dünyadan ve Türkiye'den bilim adamları geliyor. Bu bilim insanlarının 250'si yurt dışından, onu da ifade edelim. 550 civarında da Türkiye'den bilim insanı bu kongremize katılıyor.
Kurum onlara hocam verilen bildirileri basar, sonuç itibariyle bizlere ulaşır.
Basıyor, evet.
Güray hocam, şimdi Malazgirt Savaşı'nı, savaşın tahlilini de yaptınız. 26 Ağustos tarihinin seçilmesi bir tesadüf değil. Özellikle kurmay heyetimizin İstiklal Savaşı'mızı yöneten Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte kurmay heyetimizin bir tercih olduğunu da söylediniz. Buraya gelinen süreç ve ardından büyük taarruz ve 30 Ağustos zaferimiz. Güray hocam.
Tabii İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bir kader anı yaşadı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hemen öncesinde Türkiye üzerinde paylaşma planları, projeleri tamamen artık ters yüz edilecek şekilde kongrelerin düzenlenmesi, Ankara'nın karargah olarak seçilmesi, ardından Afyon'a karargahın taşınması ve Afyon'dan büyük taarruzun yönetilmesiyle İzmir'e kadar bütün Anadolu'yu işgal etmiş olan düşman askerlerinin Anadolu'dan atılması harekatı bu günlerde gerçekleştiriliyordu. Bugün hediye etmiş olduğumuz kitapta da gün be gün anlatılan bu olaylardan birkaç konuyu şöylece izah edelim. 19 Mayıs 1919 tarihi itibariyle Samsun'a çıkış var. Oradan başlayarak 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclisin açılmasına kadar devam eden süreçte kongreler dizisini görüyoruz. Meclisin açılmasından sonra düzenli ordunun kurulması ve düzenli orduya katılan Kuvayi Milliye Teşkilatı, yani Osmanlı Devleti'nin orduyu terhis etmesinden sonra ordu mensuplarının pek çoğu gönüllü halde bu defa Anadolu'nun kurtuluşu için ne yaptılar? Kendi aralarında birlikler bölgelerde direniş kuvvetleri oluşturarak siz terhis etseniz de bu ülkeyi savunmaya, düşman işgalinden kurtarmaya devam edeceğiz dediler. İşte Sevr projesine karşı, Sevr denilen hayale karşı bir büyük milli mücadele başlatıldı ve Sakarya Savaşı düzenli ordunun en büyük bir kırılma noktası oluşturdu. Yani düşman kuvvetlerini geri püskürttüğü ve Sakarya'nın ötesine attığı, ardından da Afyon'da başlayan büyük taarruz ile de tamamen Dumlupınar ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile, Başkumandan Meydan Muharebesi diye adını sonradan koymuşlardır tabii, ama 9 Eylül'e kadar yaklaşık bir hafta içerisinde bütün Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan atıldığı bir harekat. Çok ilginçtir. Yunan orduları komutanı Trikopis'in Mehmet Çavuş tarafından ele geçirilişi, bir generalin esir düşmesi adeta Romen Diyojen'in esaretine benzemektedir. Çok ilginç benzerlikler var. Yani 30 Ağustos'taki benzerlikler sadece şey değil, o 26 Ağustos tarihiyle sınırlı değil. Aynı şekilde Alparslan'ın huzuruna getirilen Romen Diyojen'i çok alt rütbede bir asker ele geçirmişti. Hatta askerler sınav yapılırken Nizami Mülk bu askerin alınmamasını istemiştir. Vezirlerden birisi aracı olarak demiştir ki belki ele geçirir, bir önemli başarı yapar düşmana karşı, gönüllü olduğu için alalım teklifinde bulununca Nizami Mülk razı olmuş ve orduya dahili sağlanmıştır. Hakikaten Sultan Alparslan'ı ele geçiren kişinin tarihçi İbnül Cevzi anlatıyor, o olduğunu yazıyor. Böylece Romen Diyojen'i ele geçiren kişi bu sonradan seçilmiş olan gönüllü asker. Sultan acaba ele geçiren kimdir diye çağırtıyor o kişiyi. Çok küçük cüsseli bir askermiş. Yani öyle fiziği vesaire çok güçlü görünmeyen ama çok çevik hareket eden, küçük yapılı bir vücut yapısına sahip olan Şazi adlı bir kapıkulu askeri aslında. Memluk sınıfına dahil edilmiş gönüllü olarak. Başlangıçta bu çelimsiz askerdir diye elenmiş. Ama sonrasında ısrarlara dayanamayarak alınmış birisi. Romen Diyojen huzuruna getirilmiştir. Trikopis yine baktığımız zaman Atatürk'ün huzuruna getirilmiştir. Yani hocam, çok benziyor.
Aynı, evet,
yani buradaki olaylar. ve 9 Eylül'e kadar olan süreç içerisinde birdenbire dünyadaki tablonun da değiştiğini görüyoruz. İşte Rusların desteği artmıştır, Anadolu'daki milli mücadeleye İtalyanlar, Fransızlar hepsi büyük taarruzun hemen öncesinde Sakarya'dan sonra biz de sizin yanınızdayız, anlaşalım demeye başlamışlardır. Ve Sevr hayali, Mondros burada, işgal evet planı suya düşmüştür diyebiliriz.
Hocam önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Zaten Çanakkale'ye geçseydi İngilizler Rusların hali ne olurdu, ardından Sovyetleri kurulur muydu, kurulmaz mıydı? Oradaki karışıklıklarda dahi buradaki gelişmelerin etkisi var. Bütün bunları 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna doğru, arkasından Mirokefalon'a doğru devam edeceğiz diye şimdiden söyleyelim dinleyicilerimize. Konu zaten yarım kaldı Güray Hocam. Haftaya evet, buradan devam
evet,
edelim.
Evet, devam edelim.
Değerli dinleyicilerimiz, çabuk geçti zaman, bitirdik bugün de süremizi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, haftaya görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalınız diyoruz.
Tarihinin izinde.